Ayrım 26.
Sokağın aşağısındansa içi tıklım tıklım polis dolu üç devri arabası geliyordu. Çan sesleri ve atların nal takırtısı ortalığı gürültüye boğuyordu. Grevciler tuzağa kıstırılmıştı. Ancak evlerin arasından geçip arka taraftaki tahta perdeleri aşarak kaçabilirlerdi. Dar geçitte meydana gelen sıkışıklık hepsinin kaçıp kurtulmalarına engel oldu. 12 kişi kadar evin ön yüzüyle giriş basamakları arasındaki köşede sıkıştılar ve düşmanları onların kendilerine davrandıkları biçimde davrandılar. Tutuklamaya girişmediler bile. Arkadaşlarının başına gelenlerden kuduran güvenlik kuvvetleri son grevcisine kadar hepsini coplarla ya da tabancayla yere serdiler. Her şey bitmişti. Sakson düş görüyormuş gibi davranıyordu. Korkuluğa tutunarak ön taraftaki basamakları indi. Göbekli şef hala göz ucuyla kendisine bakıyor, eliyle işaret yapıyordu sanki. İki iri yarı polis onu kazıklardan kurtarmak için üstüne eğilmişlerdi. Bahçe kapısı yerinden sökülmüştü. Sakson şaştı bu işe, çünkü sürekli olarak dışarıya bakmış, böyle bir şeyin olduğunu görmemişti. Bert'in gözleri kapalıydı. Dudaklarında kan vardı. Gırtlağından bir gurultu çıkıyordu. Bir şey söylemek istiyordu sanki. Sakson üstüne eğildi, yanağına doğru süzülen kanı mendiliyle sildi. Birisi onun yüzünü çiğneyip geçmişti. Bert'in gözleri açıldı. Hala o her zamanki meydan okuyan bakışı vardı. Tanımadı Sakson'u. Dudakları oynadı. Bir şey anımsar gibi zayıf bir sesle, "Mohikanların sonu, Mohikanların sonu," diye mırıldandı. Sonra inledi ve gözleri yeniden kapandı. Ölmüş değildi. Bunu Sakson da biliyordu. Göğsü hala kalkıp iniyor. Boğazı guruldayıp duruyordu. Sakson başını kaldırdı. Mercedes yanı başında ayakta duruyordu. Yaşlı kadının gözleri son derece parlaktı. Pörsümüş yanakları al aldı. "Bana yardım eder misiniz? Onu içeriye taşıyalım," diye sordu Sakson. Mercedes başıyla olur işareti yaptı. Bir polis şefine dönüp ona iletti dileği. Polis şefi Bert'i yokladı. Gözlerinde yırtıcı bir tiksinti belirdi. "Canı cehennemi," diye cevap verdi. "Bizimkilerle uğraştığımız yeter. Sizinle birlikte ikimiz başaramaz mıyız acaba bu işi?" diye Sakson sordu Mercedes'e. Mercedes, "Çılgınlık olur," diye cevap verdi. Eliyle Bayan Olsen'i çağırdı. "Hadi bakayım müstakbel annecik. Siz evinize dönün. Bütün bu olanlar size yarar şeyler değil. Biz onu içeri taşırız. Bayan Olsen geliyor. Maggie'den Uhud'a çağırırız." Sakson onları Billy'nin mutlaka döşemek istediği arka odaya soktu. Odanın kapısını açar açmaz halıya takıldı gözü. Onu Bert sermişti yere. Kadınlar yaralıyı yatağa yatırırken o karyolayı bir pazar sabahı Bert'le beraber kurduklarını hatırladı. Bunun üzerine bir tuhaf hissetti kendini. Mercedes dikkat ve kaygıyla bakıyordu. Şaşaladı. Sıkıntısı hızla arttı ve ancak kadınların bildiği o şiddetli ağrıları duydu. Kollarına girdiler, öndeki odaya taşıdılar. Çevresinde bir sürü insan yüzü görüyordu. Mercedes, Bayan Olsen, Maggie'den Uhu, Bayan Olsen'e küçük Emir'i sokaktaki tehlikeden kurtarıp kurtarmadığını sormak gerektiğini düşünüyordu. Fakat Mercedes, Bayan Olsen'i Bert'le meşgul olmaya gönderdi. Maggie'den Uhu da ön kapıyı açmaya gitti. Sokaktan sesler, bağırmalar, buyruklar duyuluyordu. Arada sırada can kurtaran ve devriye arabalarının çan sesleri de karışıyordu gürültüye. Ebe Martha Scott'un şişman ve şen yüzü göründü. Daha sonra Doktor Huntley de geldi. Aklı başında olduğu anlardan birinde Sakson bölmenin öbür tarafından Mary'nin tiz çığlıklarını duydu. Mary bunalım geçirmek üzereydi. Bir ara Sakson arkadaşının "Hiçbir zaman çamaşırhaneye dönmem, hayır asla dönmem o işe," diye üst üste bağırdığını duydu. Billy hiç unutmadı o dönemdeki Sakson'un görünüşünü. Her sabah ve her akşam iş dönüşü yattığı odaya girer, keyifli ve neşeli görünmek, gerçek duygularını gizlemek için var gücünü harcardı. Sakson yatağın içinde öylesine küçülmüş, zayıflamış, yorgun görünürdü ki sanki küçük bir çocuktu yatan. Başucunda oturur, bembeyaz elini sevecenlikle tutar, cılızlaşmış saydam kolunu okşar, kemiklerin bu denli ince olmasına şaşardı. İlk sorduğu şeylerden biri şu oldu: "Küçük Emil Olsen'i kurtardılar mı?" Billy de Mary de bir şey anlamadılar. Saxon onlara çocuğun tek başına 24 kişiye nasıl saldırdığını anlattı. Bu yiğitlik öyküsü Billy'yi coşturdu. Vay yumurcak vay diye haykırdı. Geldi övünme böyle bir çocukla. Durdu, sıkıldı. Karısını incitmekten korktuğu besbelliydi. Saxon duygulandı onun bu inceliğinden, elini uzattı. Billy dedi ve Mary'nin odadan çıkmasını bekledi. Şimdiye dek hiç sormadım sana. Şimdi artık önemi de yok ya. Ama bana söylemeni istiyorum. Şey miydi? Billy başını salladı. Hayır, küçük bir kızdı. Her şey eksiksizdi. Yalnız daha çok erkendi. Saxon kocasının elini sıktı. Sanki kendisi kocasına acıyordu. Seninle hiç bu konuda konuşmamıştım Billy. Çünkü oğlan olacağından pek emindin. Bununla birlikte ben kafama koymuştum. Eğer kız olsaydı adını Daisy koyacaktım. Biliyorsun annemin adı Daisy'ydi. Billy başıyla evet dedi. Bak Saxon. Bir erkek çocuğum olmasına can atıyordum biliyorsun. Ama şimdi hava hoş. Kız da olsa razıyım. İnşallah ikincisinin adı senin için fark etmez değil mi? Ne fark etmez? İkincisinin adını Daisy koysak ne dersin? Ah Billy, ben de bunu düşünüyordum aslında. Billy'nin yüzü birdenbire değişti. Ancak devam etti. Bir ikincisi olmayacak artık. Bundan önce çocuk doğurmanın ne olduğunu bilmezdim. Bir daha böyle bir riske girmeni istemem. Saxon sönük bir gülümsemeyle takıldı. Bak hele şu koca korkağa. Elbette ne olduğunu bilemezsin sen. Kadın mısın ki? Ben normal ve sağlıklı bir kadınım. O çarpışma olmamış olsaydı her şey yolunda gidecekti. Bert nereye gömüldü? Demek haberim var. Hemen haberim oldu. Ya Mercedes, o nerede? 2 gündür görünmedi. Kocası Barry hasta, onun yanında. Yaşlı gece bekçisinin 4 metre ötede bir çift ince duvar arkasında ölmek üzere olduğunu söylemek istemedi. Saxon'un dudakları titredi. Billy'nin elini avuçlarında sıkarak yavaşça ağlamaya başladı. Kendimi tutamıyorum, ne yapayım? Şimdi geçer. Zavallı küçük kızımız. Düşün bir kez, onu hiç görmedim Billy. Daha ayağa kalkmış değildi. Bir akşam Mary içini döktü. Saxon'un çektiği acıları kendisinin de hiç çekmeyeceğini buruk bir dille anlatarak teşekkür etti. Aa, bu ne biçim söz dedi Billy. Yakında yeniden evlenirsiniz, bunda hiç kuşku yok. Mary kesin konuştu. Dünyanın en iyi erkeği bile olsa istemem, eksik olsun. Gereği de yok aslında. Çünkü yeterinden çok insan var yeryüzünde. Öyle olmasaydı her bir işe 2-3 kişi birden koşup alay olur muydu? Ayrıca çocuk doğurmak korkunç bir şey. Saxon yüzünü aydınlatan akıllı bir sabırlılıkla karşılık verdi. Bunun ne olduğunu bildiğimi sanıyorum. Ben de geçtim o yoldan. Daha paçayı kurtaramadımsa da şunu kesinlikle söyleyebilirim. Bütün acılara, korkulara karşın dünyanın en güzel, en harika şeyi bu. Saxon yavaş yavaş güçlendi ve Doktor Handley, Billy'ye karısının çok iyi olduğunu bildirdi. O zaman Saxon ilk olarak kendisi söz açtı kapısı önünde olup biten korkunç olaylarda. Billy de bildiklerini anlattı. Hemen çağrılan milis kuvvetleri Pin Street'in aşağısında demir yolu atölyelerinin yakınındaki yıkıntılarda üst kurmuşlardı. Grevcilerden 15 kişi hapisteydi. Polis mahallenin bütün evlerini teker teker aramış, hepsi de yaralı olan 15 kişiyi öyle ele geçirmişti. Billy tutuklulara çok sert davranılacağını söylüyordu. Gazeteler kana kan istiyordu. Oakland'in din adamları grevcilere karşı korkunç vaazlar veriyorlardı. Demiryolu yönetimi onların yerine yeni işçiler almıştı. Grevciler bir daha eski işlerine dönemezlerdi artık. Bunu herkes biliyordu. Hatta tüm Birleşik Devletler'de demir yollarına kara listeler gönderilecekti. İşsiz kalanlar dağılıyorlardı. Birçoğu Panama'ya gitmişti. 4 kişi Ekvator'a gitmeyi düşünüyordu. Antları geçerek Kuota'ya yakında kocasının gözünü açmaya çalışıyordu. Saxon kaygısını ustaca gizliyor, olup bitenler hakkında kocasının gözünü açmaya çalışıyordu. Bert'in şiddet yöntemlerinin sonu budur işte diyordu. Billy ciddi bir tavırla başını salladı. Dolaylı bir karşılık verdi. Herhalde ararlar Chester Johnson'ı. Tanırsın. Eskiden onunla dans ettiğini söylemiştin bana. Suçüstü yakalanmış. Tabanca kabzasıyla vura vura bir sarıyı öldürmüş. Kendisi de kurbanının cesedi üzerinde yığılıp kalmış. Elleri kana bulaşmışmış. Moruk Celibelli'nin vücudunda 3 kurşun varmış ama yaşayacakmış. O tanıyormuş Chester'ı. Ona karşı tanıklık yapınca Chester hapı yutar. Bütün gazeteler böyle diyor. Celibelli'nin boynu sıkışmış. Bizim tahta perdeye takılıp kalmış. Buna karşın Chester'ı ateş etmiş. Saxon ürperdi. Celibelli dazlak kafalı, bıyıkları kanlı adam olsa gerekti. Tamam dedi. Bütün o sahneyi izledim. Saatlerce asılı kaldı gibi geldi bana. Hepsi 5 dakika sürdü. Benim için yüzyıllar geçti. Billy kötü bir gülümsemeyle. Kazıklara takılan Celibelli de aynı izlenimi taşımıştır sanırım dedi. Ama gözünü budaktan sakınmayan bir tip. Bir düzüne tabanca ve bıçak yarası almıştır. Yalnız dediklerine göre bu kez yaşam boyu sakat kalacakmış. Ya koltuk değnekleriyle yürüyecek ya da 3 tekerlekli arabada geçirecekmiş günlerini. Demir yolu ortaklığındaki pis işini sürdüremeyecek yani. Tabancalı işlerde onların en iyi silahşörlerinden biriydi. Kavga nerede kızışırsa oraya koşardı. 2 ayaklı bir yaratık karşısında hiçbir zaman korkmuş değildir. Yalnızca bunlar işte. Nerede oturur diye sordu Saxon. Adeline'a giderken 10. sokağın yakınında temiz bir semtte 2 katlı güzel bir evde oturur. Aylık kirası $30'dan aşağı değil sanırım. Demiryolu ortaklığı ona iyi para verirdi. Öyleyse evli olsa gerek. Evet, hiç görmedim karısını ama Jack adında bir oğlu var. Yolcu trenlerinde makinisttir. Eskiden tanırdım onu. Usta bir boksördü ama halkın karşısında hiç dövüşmemişti. Başka bir oğlu daha var. O da bir ortaokulda öğretmendir. Paul derler. Aşağı yukarı aynı yaştayız. Çok iyi beyzbol oyuncusuydu. Çocukken tanışmıştık. Bir gün duran okuluyla kol takımı arasındaki maçta beni üst üste 3 kez oyun dışı bıraktı. Saxon koltuğa yaslandı. Hem dinlendi hem düşüncelere daldı. Sorun gittikçe daha karmaşık bir durum alıyordu. Yaşını başına almış bir adam olan o göbekli, dazlak kafalı silahşöründe bir karısı, bir ailesi vardı. Saxon, Frank Davis'i de anımsadı. Evleneli ancak 1 yıl olmuştu ve bir çocuk babasıydı. Tabancasını göğsüne dayayıp ateş ettiği sarının da karısı, çoluk çocuğu vardı belki. Çok kalabalık bir ailenin çocuklarıymış gibi hepsi birbirini tanıyordu ama buna karşın dövüşüyorlar, vuruşuyorlardı. Her biri kendi ailesinin payını almak için. Chester Johnson'ın bir sarıyı öldürdüğünü görmüştü. Şimdi Chester Johnson'ı asacaklardı. Chester, Kitty Braid ile evliydi. Kitty, Saxon'la birlikte yıllarca karton fabrikasında çalışmıştı. Konserve fabrikasında da arkadaştılar. Saxon, Billy'nin sarı işçilerin öldürülmesine karşı çıkmasını boşuna bekleyip durdu. Sonunda kendisi açtı sözü. Doğru değildi yaptıkları. Bert'ü öldürdüler karşılığını verdi Billy. Daha birçoklarını vurdular. Frank Davis'i de vurdular. Onun öldüğünden haberin var mıydı? Bir tabanca kurşunu alt çenesini dağıtmıştı. Hastaneye yetişemedi. Can kurtaran da öldü. Oakland'de bir seferde bu denli çok adam öldürülmesi görülmüş şey değil. Ama suç onlarda. Kendileri başladılar. Düpedüz cinayetti yaptıkları. Billy cevap vermedi. Ancak boğuk bir sesle Allah kahretsin diye mırıldandı. Saxon. Kimi diye sordu. Cevap alamadı. Kocasının gözleri bulanıktı. Ağzı sertleşmiş, yüzü buz gibiydi. Saxon'un yüreğine bir bıçak saplandı sanki. Bert gibi, Frank Davis gibi ve de Chester Johnson gibi Billy de gerektiği zaman öldürür müydü başka aile babalarını? O da mı bir yırtıcı hayvandı? Bir kemik için hırlayan itlerdi. İçini çekti. Hayat tuhaf bir bilmeceydi. Belki de Mercedes haklıydı hayatı kaba bir şey olarak anlatmakta. Billy acı acı güldü. Ne olacak yani? İtler gibi birbirlerini paralayacaklar işte. Hep böyle ola gelmiş. Evimizin önünde birbirlerini öldürdüler. İç savaşta da kuzey ile güney aynı şeyi yapmadılar mı? Ama emekçiler bu biçimde zafere ulaşamazlar ki Billy. Bu davranışlarıyla bütün başarı şanslarını yitirdiklerini sen kendin söylüyorsun. Billy istemeye istemeye onayladı. Öyle düşünüyorum ama başka kazanma şansları olduğunu da sanmıyorum. Bak bize, gelecek sefere sıra bizde. Saxon, nasıl? Arabacılar mı? Diye haykırdı. Billy karamsar bir tavırla başını salladı.